Ayrım 8.
Savaştan zaferle çıkmışlık duygusu. Başucunda kocaman bir krizantem demeti, mor, fuşya, beyaz, pembe çiçekleriyle. Geri dönmelisin. Bu sözü daha önce nerede duymuştu? Ne zamandı? Bir gece denizde karanlıklara doğru dimdik yürürken mi? Geri dön anne. Anneciğim lütfen. Değer mi anne? Anne geri dön ne olur. Yazdı. Altınoluk'taydılar. Enver'le son kez ayrıldıkları günden sonraki gecelerden biriydi. Ölmek istemişti. İstemiş miydi gerçekten? Yoksa ondan öç alma isteği miydi bu? Simde'nin yorumuna göre öyleydi. Ölüme tutkunluğu sevdikleriyle özdeşti. Onlara kesinlikle ödeyemeyecekleri bir borç bırakma saplantısıydı. Denize doğru yürümüştü kızı kumsalda çırpınırken. Suyun altında dakikalarca kalmış, sonra yüzerek geri dönmüştü. Şimdi dümdüz yatıyordu, vıcık vıcık bir çamurun içinde. Tanrım, ne uzundu gece. Yok hayır, gece çok kısaydı. Gece ay ışığıyla yıkandığı serin, saydam, geniş bir zaman boşluğuydu. Acıyla örselenmiş zamandan içeri doğru bir kaçış, dönüşü düşünülmemiş kör bir uçuş, yaşamla ölüm arasında gidip gelen bir yolculuk denemesiydi ve sürmekteydi. Yokluk varlığını ele geçirememişti henüz. Belleği ona geri geliyordu. Geçmişi dalga dalga geri dönüyordu. Bulutsu kırpıntılar halinde bölük pörçük anılarla. Kır laleleri topluyordu bir yamaçta işte. Papatyalardan örülmüş bir çelenk vardı başında. Bulutlar küme küme bembeyazdılar. İşçiler üzüm kesiyorlardı. Fosforlu kocaman at sinekleri konuyordu bağ evindeki ayak yolunun taşlarına. Bir dana boğazlanıyordu incirin altındaki taşlıkta. Çinko balkondaki güvercin pisliklerinin üstüne yağmur yağıyordu. Kilerin tahta tavanından sucuk hevenskleri sarkıyordu. Bir kadın saçlarını tarıyordu yatağının kıyısında. Halsiz bacakları cılızlaşmıştı yatmaktan. İnce bir adam kapı pervazına dayadığı kolunu kapanmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sara gözlerini açamıyordu ama belleğiyle birlikte acısı da biçim değiştirmiş halde geri dönüyordu ona. Fark şuydu ki yürek değil ten acısıydı şimdiki. Bütün eski aşklarının, unutulmuş sevgililerin, sayısız öpücüklerin ve tükenmiş arzuların bıraktığı kalıntının acısından çok daha başka bir acıydı bu. Elle tutulur, yeni, yabanıl bir acı. Kendi gövdesinin zehirli sularında yüzüyordu. Hem yanıyor, hem üşüyordu. Hem terliyor, hem içi titriyordu. Derisi dağlanmış gibi sızlıyordu. Neydi bu? Tuzun içine mi yatırmışlardı yoksa? Günaydın. Hastanın yakınısınız değil mi? Evet doktor, hastamız çok huzursuz, kendine geliyor sanırım. Acısı var, acıyı duyuyor, bu olumlu tepki. Bir ağrı kesici yapalım hemşire. Bakın, sabaha göre daha rahat soluk alıyor ve uyanmak için çaba gösteriyor. Konuştuklarımızı duyuyor mu acaba? Bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Olay yalnızca ağır bir yanma olayı değil. Toksik hepimparesi var. Kayınvalideniz uyku haplarıyla birlikte epey alkol almış. Sonra bu zehirlenme tablosuna yangının dumanı da eklenmiş. Doğrusu iyi direniyor. Beni tanıdığını sandım bir an için. Bilinci açık ama beden tükenmiş durumda. Tam olarak kim olduğunuzu bildiğinden emin değilim. Uzun süreceğini söylemiştim. Kolay olmayacak. Yanıklar kötü. Bu sağ taraf çok zor. Görüyor musunuz? Evet doktor. Neler yaptı böyle kendine? Ne zaman, kim, ne durumda buldu onu? Kim getirdi hastaneye? Dün gece en son bir kadeh konyak daha içmişti. Yangın mı? Sigara sahilindeydi herhalde. Bir kaya var. Şimdi onun olması gereken yerde. Gece en son sabahın beşiydi. Kalkıp birkaç hap daha içmişti. Daha önce de sigarası düşmüştü elinden. Düşüp sönmüştü kendi kendine. Kızım nerede? Simden. Onu yazlık evde, mutfak masasının üzerinde oturmuş, dalgınlıkla denize bakarken gördü Sara net bir şekilde. Bir elinde kocaman bir kahve bardağı vardı. Masanın üstünde güçsüzlükle kala kalmış incecik elinde. Tedirgin, ince uzun parmakları belli belirsiz titremekteydi. Sabahlığının açık yakasından güneş yanığı teni, beyaz kalmış küçücük memeleri görünüyordu. 13 yaşına doğru biraz kabarmıştı Simde'nin memeleri. Ve neredeyse öylece kalmıştı. Enver'in kiraladığı tekneyle bebekten denize açılmışlardı o yaz iki kez. Lacivert üstüne yeşil benekli mayosunun kumaşı altından göğüs uçları tomurcuklanıyordu. Boyu, bacakları daha uzundu annesinden, şimdiden. Gururla karışık bir kıskançlık duymuştu Sara ona bakarak. Tam o günlerde öğrenmişti Cihangir Enver'i. Bir foto muhabiri bir zıp çıktı resimlerini çekmişti gizlice. Öğrendiği gece Sara'nın kalçasında söndürmüştü prosunu şiş göbek. Çok acımasızdı. Eski şeyler. Dönüp duran, burgulaşlanan karanlık kuyu ağızları. Allah'ım ölüyorum. Koşup gelecek, başında bekleyecekti kızı demek o yarı ölü yatarken. Neler düşünürdü peki kendisine öylece bakarken? Soluğunun kesileceği, boynundaki damarın duracağı anı beklerken. Ah nasıl da zordu bütün bunları düşünmek, olup biteni anlamaya çalışmak. Öyle yorgundu ki. Benim gitmem gerek doktor. Akşama doğru eşim kızı gelecek. Gene de size bir telefon numarası bırakayım. Bir gelişme olursa size haber veririz. Merak etmeyin. Beni böyle görmeni istemezdim Ömer. Seni hiç sevmediğimi sanma. Sen Simden'den daha açık birisindir yaşamaya. Başlangıçta pek dik, pek toy bulmuştum seni. Yanlış bir evlilik bence ama hangi evlilik doğrudur ki zaten? Siz, Valide Hanım, uygulamaya geçirememişsiniz değerli fikirlerinizi. Ama söylesenize, kaç kere evlendiniz? Lütfen delikanlı, siz benim özel hayatımı tartışacağım konumda biri olamazsınız. Su verin bana, su içmek istiyorum. Neden duymuyorlardı onu, neden çıkmıyordu sesi? Yolun sonunda bir hastane yatağında ölmek vardı demek yazgısında. Küçülüp hafifleyerek, aklının yarısı yerinde, yarısı uçmuş halde ölümü beklemek. Nasıl görünüyordu acaba? Damadının, doktorların, herkesin onu nasıl gördükleri hala çok önemliydi. Güzel ölmeyi başaramamak, talihsizliğine uğramak istemiyordu. Planlamaya çalışmıştı ölümünü. Ama yanıklar, bir sigara, ne aptallık, nasıl da alçaltıcı, onur kırıcı bir ihmal. Ağlamak geliyordu içinden. Kendisine, yalnızlığına, bu çirkin ölümüne ağlamak. Bu yaşta ölümüne, ne güzel yazlardı, ne güzel geceler. Ne güzel kadınlar, ay ışığında sevişmeler. O ipekler, elmas ışıltıları, o boydan boya masalar, içkiler, kahkahalar. Sazlar, şarkılar. Çeşmanı o mehveşin eladır. Çırılçıplak yüzmeler. İyi yaşadım, iyi yaşadım. Ama nasıl olup da bu yaşa gelebilmişti ki? Kaç yaşındasın diye soruyor babası. Kimin kızısın? Annenin adı ne? Aferin sana. Şimdi kulağının arkasını ovacağım ve oradan bir şeyler çıkacak. İşte babası şekeri avucuna koyuyor ve o avucunu sımsıkı yumuyor. Selim Şahlar'da bir bağ evindeler. Gediz bulanık sarıp akıp gidiyor bağın kıyısından. Çırçır böcekleri ötüyor zeytin ağaçlarında. Boşlukta asılı, bağlantısız, kısacık bir anın bellekten hiç silinmemiş resmi bu. Ve yumuşacık bir esenlik duygusu saklıyor içinde. O gün mü başladı yaşadığını bilmeye, anlamaya? Kim bilir, o yol şimdi sonuna vardığı yolun başlangıcı mıydı? Ölüm var çünkü, sonsuz, derin bir uykuya gömülmek, yaşamı ve ölümü duymamak. Kanına karışan acıyla atan yüreğini artık duymamak. Zaman dışılığın salıncağında bütün çekim alanlarından kurtulmuş, tasasızca hafif hafif sallanmak. İlk yazın kucakladığı bir kasaba. Gediz'in üstündeki demir köprüden geçiyor at arabasından. Arabacı kamçısını gevşekçe şaklatıyor atların sırtında. Tekerleklerin arabanın sallantısına karışan tıngırtısı uykusunu getiriyor. Gözleri kapandı, kapanacak. Kulaklarından taze kiraz küpeler sarkıyor. Ağzında kiraz tadı var. Havadaki su ve yaprak kokusu saçlarına sinmiş. Güneşin kızarttığı yanakları gerilmiş, acıyor biraz. Annesinin kucağına iyice sokulmuş, söğütler. Vatan günün önünde dallarını suya eğmişler. Nehrin çağıltısı yavaşça koyulaşan akşamın dokunaklı güzelliğini öven bir ninni sanki. Ne çok uykusu var. İyi bir çocuk ol ve uyu, diyor babaanne. Okul bahçesinden çocuk sesleri taşıp sokaklara yayılıyor. Çocuklar kollarını birbirlerinin omuzlarına uzatıp hiza alarak ikişer sıra oluyorlar içeri girerken. Yukarıdan yeşile boyanmış demir parmaklıkların arkasından bakıyor onlara. Anne, ben ne zaman okula gideceğim? Annesi konuşmuyor onunla. Görmeden yüzüne bakıyor ve ağlıyor yalnızca. Babaannesi annesinin odasına bırakmıyor onu. acılı, hasta diyor. Ağabeyi cennete gitti. Burak ağabeyi menecit olup uçtu. Önce gözleri kör oldu, sonra gökyüzüne karıştı. Annesi onu istemiyor artık. Burak'ı düşünüyor hep. Bir tek onu seviyor. Kızını görmüyor gözleri. Çimenlere yatıp gökyüzüne bakıyor o da. Gökyüzü öylesine uçsuz bucaksız ki bulutların arasında Burak'a benzeyen çocuklar var. El ele tutuşup halka oluyor ya da birdir bir oynuyorlar. Bazen el sallıyor ona yukarıdan ağabeyi. Onların yanına çıkmak istiyor. Ama babaannesi oraya gidenlerin bir daha geri dönemeyeceklerini söylüyor. Orada kuşlar var mı babaanne? Çimenler var mı? Onların da yatakları, bebekleri var mı? Olmaz mı hiç yavrum? Ön bahçede elinde bir demet kasımpatıyla duruyor ve camdan evin içine bakıyor. Anne pencerenin önündeki koltukta oturmuş, başı koltuğun arkalığına dayalı, gözleri kapalı, radyo dinliyor. Yüzü pencere pervazıyla çerçevelenmiş, solgun bir resim. Onun iyileşmesini istiyor. Onu görsün, gülümsesin istiyor. Gizlice yanına giriyor. Çiçekleri kucağına bırakıyor ve güçsüz anne ellerinin yüzünü okşadığını duyuyor. Sarı kızım benim, çiçeğim. Ama o simden niye gelmiyor hala? Kış geliyor ve tren yolunun öte yanındaki mezarlıkta kartopu oynuyor çocuklar. Oğlanların ayak izleri daha büyük ve vahşiler gibi bağırarak boğuşup yuvarlanıyorlar karların içinde. Mezardan mezara atlıyor, eski yazılarla doğru eğilmiş mezar taşlarının göçmüş mezarların arkasına saklanarak birbirlerine kartopu fırlatıyorlar. Bazılarının elleri soğuktan morarıp çatlamış. Birkaçının ayağında pantufların üstüne giyilmiş kara cızlavet lastikler ve çizmeler var. İki yana yalpalayarak koşuyorlar bu yüzden. Parola diye bağırıyor biri. Göğsünden geriye itiyor küçük kızı. Düştüğü yerden bağırıyor o. Baba, parolayı söyle diyorlar. Ağlıyor. Beyaz, tiftik eldivenleri ve düğmeleri kocaman kırmızı paltosu var onun. Babası lise öğretmeni. Radyoları bile var. Yeşil bir göz lambası olan, müzikli, sesli bir tahta kutu. Ağlatmayın çocuğu bakayım, diye bağırıyor falcı Müberra abla, camdan sarkarak. Gelirsem fena yaparım ha. Annesi yeni öldü zaten. Koluna, kalçasına batan iğneleri duyuyor Sara, belli belirsiz. Yaşadığını biliyor. Parmakları, göz kapakları, ayakları iradesine karşı çıkıyor. Kıpırdamıyorlar ama ölmediğini biliyor gene de. Kolunun içine takılmış hortumdan damarına akan ilaçla gövdesi uyuşup yavaş yavaş duyarsızlaşıyor farkında. Onu her şeyden uzağa düşüren bir gevşeklik içinde yüzüyor. Seslerden, sızlayan yaralarından, puslu belleğinin karmaşasından kurtulup derinlere dalıyor. İçinde bulunduğu zaman yayılıp uzuyor, genişliyor. Dalgınlığının içinde yangınlar, seller, fırtınalarla dolu bir felaketler ülkesine doğru yol alıyor. Eski bir uygarlığın kalıntıları, yıkıntıları arasında dolaşıyor, inleyerek. Güzelliğini dileniyor. Sonra bir de bakıyor ki başı gövdesinden ayrılmış, kırık bir taş sütunun üstüne oturtulmuş. Yüzü mermer bir heykel kadar durgun ama gözleri ağlıyor. Gözyaşları yanaklarından kanlı izler bırakarak ağzına akıyor. Biraz uzaktan dehşet içinde kendi yüzü olan bu yüze bakıyor. Kıpırdayamıyor Sara. Taş kesilmiş sanki. Bu başın eski kendisi Halise'ye ait olduğu kuşkusu var içinde. Ve onun böyle durup dururken ortaya çıkışından çok rahatsız. Gene de bunun bir düş olduğunu biliyor. Gördüklerinin dehşetiyle uyanmak istiyor ama başaramıyor. Karanlık kuvvetle içine çekiyor onu. Belki de öleceğim o gelmeden, belki de öldüm artık, annem gibi yatıyorum. İstasyona bakan ev, annesi sırt üstü, kalıp gibi yatıyor yatağında. Üstüne yüzünü de kapatan beyaz bir çarşaf örtmüşler. Komşu kadınlar oturma odasında sessizce oturmuşlar, okunan duaları dinliyorlar. Babacık bahçe kapısına dayanmış, saçları dağınık, yüzü bembeyaz. Annesinin uzaklara gideceğini ve geri gelmeyeceğini söylüyor. Uzaklara kocaman gemilerle mi, kara trenlerle mi gidiliyor baba? Biz de gidelim öyleyse. Biz neden gitmiyoruz? Uzaklardan bakıyor babasının gözleri, çok uzaklardan. Onun söylediklerine inanmıyor Halise. Uzakları düşünüyor. Uzaklar neresi diye düşünüyor. Günlerce, aylarca düşünüyor bunu ve dönmüyor annesi. Onun kokusunu özlüyor. Gizlice yatağının içine giriyor, uyumak için ama kokusu da yok artık. O da uçmuş. Gökyüzünün mavisi, öğle sonunun grisinden akşamın koyu mavisine akarken holdeki soba harıl harıl yanıyor. Üstünde bakır bir çaydanlık dığıldıyor. Su çiçeği çıkarıyor Halise. Ellerine patiska torbalar bağlamışlar, kabarcıkları kaşımasın diye. Babaannesi yaprak dolması sarıyor bakır bir sininin içinde. Varaya öyle çok ağlıyor, öyle çok huzursuzlanıyor ki oyalansın diye bir sürü oyuncak aldı babası. Bakır, küçücük oyuncak tencereler, yepyeni bir taş bebek. Küçük ağzı, büzgülü yeşil bir plastik çanta. Halise'nin evi oradan oraya sürüklediği küçük ayı postu. Dedesi bu yavru ayıyı dağda vurmuş bir zamanlar. Pöstekiden evinde küçücük minderleri ve bebeklerini oturttuğu sandalyeleri var. Sobanın yanında duran yemek masasının altında ortası delik paralarını sayıyor gizlice. Erkenden akşam oluyor. Babasıyla birlikte erkenden yatıyorlar. Masal okuyarak uyutuyor onu babası. Yalnız uyuyamıyor. Köpek başlı yılanlar, ateş tüküren ejderhalar, fil ayaklı kertenkeleler giriyor düşlerine yalnız yatınca. Çığlıklarla uyanıyor. Son günlerde geceyi hiç istemiyordu Sara. Gecelerin sevilmediği yaşa gelmişti. Zaman geçmiyordu geceleri bir türlü. Gençliğinin o eğlenceli, gürültülü, soluk soluğa geçen akşamları çoktan bitmişti. Evden pek az çıkıyordu. Davetleri geri çeviriyor, eskiden gittiği barlara çok seyrek uğruyordu. Evde oturuyor, yeni umutsuzluklar tanıyordu. Sonra bütün olumsuzluklar, gündüzün hızı ve iyimserliği içine farkına varamadığı aksaklıklar, ona söylenmiş sözlerin ardındaki gizli anlamlar birden aklına geliyor, her şey açığa çıkıp gerçek yerlerini buluyor ve büyük sorunlara dönüşüveriyorlardı. O zaman içmeye başlıyordu. Evet, çok içiyordu ama gecelere dayanamadığı içindi bu. Neyse ki bitecekti artık hepsi. Ölüme direnen yalnızca gövdesiydi, bilinci değil. Ölüm düşüncesi bedeninden bir ürperti gibi geçti. Belli belirsiz çırpındı. Önünde uzanan toprak rengi katı, soğuk bir alandı ölüm. Her şey durgun, suskundu orada. Dilsiz adamlar geziniyorlardı içinde. Ölüm, huzur ve sessizlik. Ama gömülmek istemiyorum. Denize atın beni. Suyu topraktan daha çok sevdim ben. Tenim suyun içinde çürüsün. Tenimin üstünden geçen zamanın bütün izlerini dalgalar silsin okşayarak. Denizi istiyorum. Lacivert yeşil, göz alıcı bir çağrıydı deniz. Ona doğru yürüdü Sara. Ama o yürüdükçe deniz uzaklaşıyordu. Martı çığlıkları yırtıyordu gökyüzünün mavi kırışıksız kumaşını. O kadar çok yürüdü ki yoruldu, dizleri çözüldü. Yavaşça çöküp kuma uzandı. Yeniden duydu bedenini, çıplaktı ve ölüydü. Başka ölüler de vardı yanı başında, yan yana sıralanmışlardı. Çocuk, genç, yaşlı ölüler. Rahat ve özgür. Göğsünün üstündeki sıcaklığı duydu. Sevdiği adamın eliydi. Dönüp onun yüzüne baktı. Bu yüz, istekten, tutkusunun verdiği acıdan, aşkın mutsuzluğundan taş kesilmişti. Kucakladı onu Sara. Solukları, öpüşleri birbirine karıştı. Görüntüleri birbirine karıştı bir an ve hemen silindi. Gözlerini açmaya çabaladı, başaramadı. Karanlığa gömülmüştü. Her tarafta gece vardı şimdi. Saatlerdir uyuşuk, ne uyku ne uykusuzluk olan bir boşluğun içinde öylece sessiz, kımıltısız, gözleri kapalı yatıyordu. Akmayan bir su gibi. Kim olduğunu, nerede bulunduğunu bilmeden. Yattığı yerden açılmayan kapıların sesini dinliyordu. Koridordaki ayak seslerinin yokluğunu. Sonra bir bardağın içinde dönen kaşık sesini duydu. Çarpan bir kapıyı. Uzak bir radyoda okunan haberlerin anlaşılmaz sözcüklerini. Onun dışındaki yaşamın o anda tanımlanması güç soluklarını. Sert, aceleci, telaşlı, topuk seslerine eşlik eden o tanıdık sesi duydu. Yaşıyor mu hemşire? Nerede? Bu odada mı? Burada ama sakin olun. Yaşıyor. Kızı mısınız? Evet. Durumu nasıl? Bir değişiklik var mı? Aynı. Simden. Rüzgarı ve kokusu. Sonunda gelebildi. Üzerine eğiliyor. Sonbahar akşamı kokuyor. biraz sigara. Derinden tenine sinmiş parfümün uçuk gül kokusu. Anne, ne yaptın kendine böyle? Sen misin gerçekten anne? Kızının sesindeki felaket tonunu susuzlukla içti. Daha zor soluk alıyordu şimdi. Boşluğun içine bir batıp bir çıkmaktaydı gövdesi. Kanatları kardan kuşlar uçuşuyordu başının üzerinde. Öldüm diye düşündü yeniden. Ürktü birden. Ölüm bu kadar çabuk, bu kadar kendiliğinden mi gelecekti? Hasta heyecanlandı. Sanırım sizi tanıdı. Tanrım, çok korkunç bir olay bu. Ağlama Simden, ağlama kızım. Boşluğa doğru itme beni. Daha değil, kararsızım henüz. Bayan, lütfen sizi duyabilir. Metin olun. Hastanın moral desteğe ihtiyacı var. Yoksa bilerek mi yaptın anne? Sana gerektiğinde birazcık oyuncu olmayı öğretemedim Simden. Hayatı hep çok ciddiye aldın sen. Baştan sona büyük bir oyundur oysa yaşamak. Gösteridir. Oyunculuğun yoksa çok yavandır. Bile bile aldanmaların, göre göre yatsımaların, gülerken ağlamaların ve severken öldürmenin ne olduğunu hiç bilmedin sen. Sen kendini beğenmiş, dürüstlük budalası, şaşkın böcek. Bilerek ya da bilmeyerek ne fark eder ki? Anne, güzelim benim, geçecek, iyileşeceksin, inan bana. Ağlama, iyileşeceğim elbette. Yalnız özel bir oda istiyorum, lütfen. Güzel bir oda, çirkin bir oksijen tüpü durmamalı başucumda. Son model aygıtları olan birinci sınıf bir yer istiyorum. Oksijen tüplerini sevmem. Çiçekleri pencere önüne yerleştirin, çiçeklerle doldurun odamı. Devlet hastanelerini bilirdi. Karyolanın ayak ucunda yedekte bekletilen maviye boyalı kocaman bir oksijen tüpü dururdu. Bunu anımsıyordu. En çok nedense. Özel bir hastaneye gitmek istiyorum Simden. Sıradan biri değilim ben. 5 yıldızlı bir hastanede özel bir süit istiyorum. Masraftan çekinmeyin. Gazeteciler gelirse sokmayın. Resim almasınlar. Dedikodu istemem. Götürün beni buradan. Devlet hastanesi olmaz diyorum sana. Beni duyuyor musun anne? Elini tutuyorum. Bak, benim tanıdığın değil mi? Evet. Çok geç kaldın. Zaten her zaman her yere geç kaldın sen Simden. Beni buraya yatırdılar. O aptal kocan da buradaydı. Ne zaman boşanacaksın ondan? Seninle bunu ne zamandır konuşmak istiyordum. Yaklaş. Anne, aç gözlerini anne. Bana bak. Yormayın onu. Hiç konuşamadık aslında. Benim sorunlarım yüzünden. Ellerin sert. Bir tek çamurlarla oynamayı öğrendin. Seninle nasıl gururlanmıştım oysa doktor çıktığında. Aptal kızım benim, güzel kızım.